Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde insanların hep çok merak ettikleri bir konuyu, alemlerin nurani varlıkları, melekler konusunu ele almak istiyoruz. Konunun daha iyi anlaşılması bakımından sözlerimizin başında biz insanlardan her açıdan farklı olan erkeklik ve dişilikleri olmayan melekleri insanlarla kıyaslamanın mümkün olmadığını özellikle ifade etmek isteriz. Melekler daima Allah'a ibadetle meşguldürler. Peygamberlere salat ve selam getiren, müminler için dua ve istiğfarda bulunan, nurdan yaratılmış varlıklar olan melekler asla günah işlemez, yemez, içmezler. Cebrail aleyhisselam peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir. Mikail aleyhisselam rızık ve rahmet meleğidir. Ölüm meleği Azrail insanların ruhunu kabz eder. İsrafil ise kıyamet vuku bulacağı ve insanların tekrar dirileceği zaman sura üflemekle görevlidir. Bazı meleklerin görevi insanları korumak, onlara hayrı ve iyiliği ilham etmektir. Kiramen Katibin adı verilen meleklerin görevi insanların iyi ve kötü bütün işlerini yazmaktır. Onların tuttuğu defterler Mahkeme-i Kübra'da, mahşerde, kıyamette bizlere verilecek ve oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yani kendine kendin yetersin denilecek. İkra kitabek. Kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasibâ. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter. Rabbim o günde işimizi kolay kılsın. Münker ve nekir meleklerinin görevi ise kabir aleminde insanları karşılamaktır. Bunlar kabirde kişiye iman ve ibadet ile dünya hayatını nasıl geçirdiğine dair sorular sorarlar. Değerli dinleyicilerimiz, meleklere iman, iman esaslarından biridir. Meleklere inanmamak, dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygamberlerin getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini inkar anlamına gelir. Buna karşılık meleklere iman etmenin dini şuurumuz ve gündelik hayatımızda çok önemli yansımaları olur. Melek inancı, mümine her an gözetlendiği, söz ve davranışlarının kayıt altına alındığı şuurunu kazandırır. Böylece mümin davranışlarında en iyiye ve en güzele yönelir. Çirkinliklerden uzak durmaya çalışır. Çünkü Kâf suresi 18. ayet-i kerimede bildirildiği üzere insan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Her an yazmaya hazır, onu gözetleyen bir melek vardır insanın. Kesin sayıları ancak Allah tarafından bilinen melekler, inananların hem bu dünyada hem de ahirette en büyük destekçileridir. İnananların en büyük destekçileridir. Bu dünyada da, ahirette de melekler. Allah'a inanıp dürüst hayat süren müminlere son nefeslerini verirken ölümden korkmamalarını söyleyen ve onlara dua eden melekler vardır. Bu hususta yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer: şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Nahnu evliyâukum fil hayâti dünyâ ve fil âhirâ. Biz dünya hayatında da ahiret hayatında da sizin dostlarınızız. Evet, böyledir. Fussilet suresi 31. ayeti kerimede bildirdiği üzere meleklerin dostları, müminlerin dostları ve yardımcılarıdır melekler. İnsanlara doğru yolu gösterir, daima dua ederler insanlar için. Bu konuda Peygamber Efendimiz, bir mümin namaz kıldıktan sonra namaz kıldığı yerden kalkıncaya kadar melekler onun için Allah'ım onu bağışla, ona rahmet et diye dua ederler buyurmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, Allah'ın bildirmesiyle haberdar olduğumuz bu nurani varlıkların hakkımızdaki olumlu tesirlerinin devamını istiyorsak imanımızı salih amellerle destekleyelim. Bu sayede görünmeyen, görmediğimiz ama varlıklarına şeksiz şüphesiz bir şekilde inandığımız, iman ettiğimiz bu dostlarımızı dünyada da ahirette de yanımızda yardımcımız olarak bulalım. Böyle yapalım ki bu sözlerimizle programın bu bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dilerseniz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدا من ربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء إنا أنذرناكم عذابا قريبا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني صدق الله العظيم.
دكتور إلهامي أيرانجو ile gönül sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Cümlemizin Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz Rabbimizden. Değerli dinleyicilerimiz, önce O vardı. Evet, ilk olarak alemlerin Rabbi Allah vardı. O evveldi. Onun varlığının başlangıcı yoktu. Ötesi bizim için yokluktu. Sonra evvel olan, varlığının başlangıcı bulunmayan alemlerin Rabbi, kainatın yaratıcısı Allah Teala yeryüzünü ve onu sabit tutan dağları, gökyüzünü ve onu bir kandil gibi ışıtan yıldızları, gündüzün ardı sıra geceyi, güneşin yanı sıra ayı, karanın yanı sıra yanı başına denizi, aşılayan rüzgarı, toprağı dirilten yağmuru yarattı. Her şeyi ama her şeyi O yarattı. Bugünkü konumuz melekler. Her şeyin yaratıcısı olan Allah, melekleri de nurdan yarattı. Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil'i, canı bedenden ayıran ölüm meleğini. Cebrail'e meleklerden bir ordu verdi, bir de rüzgarı, gökten inen yağmuru, yerden biten bitki Mikail'e emanet edildi. Arşı taşıma görevi yanında sura üfleyerek kıyameti ve yeniden dirilişi bildirme işi İsrafil'e verildi. Meleklerin nurdan yaratılmalarıyla kibirlenmeden ibadet etmeleri arasında bir ilişki olmalı. Tıpkı şeytanın insanın yaratılışına karşı gösterdiği tepkisinde görüldüğü üzere, cinlerin nardan yani ateşten yaratılmasıyla onlardaki kibir arasında bir ilişki söz konusu olduğu gibi, narın, ateşin yakma özelliğine karşın nurun aydınlatma vasfı arasındaki keskin fark, melek ile şeytanın, cinlerin birbirinin zıttı varlıklar olarak yaratıldıklarını göstermektedir. Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil'in Rabbi olan Allah, insanoğlunun yaptıklarını gözetleyen kiramen katibini, kabirde hesaba çeken münker ve nekiri ve daha birçok meleği çeşitli görevler için var etmiştir. Hepsinin ortak meşguliyeti durmaksızın yaratına ibadet etmek, onu yüceltmektir. Nitekim Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Onlar gurur ve kibire düşmeksizin, bıkmadan usanmadan, gece gündüz Allah'ı anıp durmaktadırlar. Ebu Zer'den nakledilen bir hadisinde Allah Resulü de bu hakikati şöyle dile getirmektedir. Ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi duyarım. Gök sarsıldı, nasıl sarsılmasın ki? Semada bir meleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur. Ve Allah yeryüzünde hayat sürsün diye insanı yaratmayı diledi. Melekler, biz burada seni şanına yakışmayan her türlü şeyden uzak tutarak övgü ile anıp dururken sen orada bozgunluk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın ya Rabbi? Dediler Allah Teala'ya. Onların bilmediğini bilen Allah yeryüzünü insan ile anlamlı kıldı. Sonra da meleklere Adem için saygıyla eğilin buyurdu. Melekler secde ile selamladı ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'i. Meleklere Hazreti Adem'in önünde saygıyla eğilmelerini emreden Allah Hazreti Adem'e de melekleri selamlamasını emretti. Git ve şurada oturan melek topluluğunu selamla buyurdu. Onların nasıl karşılık vereceklerine kulak ver. Aldığın karşılık senin ve soyunun selamı olacaktır. Hazreti Adem melek topluluğunu Esselamu Aleyküm diyerek selamladı. Ve selamının karşılığını da aldı. Böylece bizzat Rabbimiz tarafından tanıştırılan insanoğlu ile melekler arasında bir yakınlık oluştu. Melekler insanların kötü yollara düşmesine razı olmayacak. Bu durumda olanlar için Allah'tan bağışlanma isteyeceklerdi. İnsan ise meleği dünya hayatında gözüyle görmediği halde fizik ötesi bir varlık olarak onu tanıyacak, onu iyiliğin sembolü sayacaktı. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Adem'den bu yana meleklerin varlığı hiçbir zaman tamamen inkar edilmemekle birlikte zaman içerisinde onlar hakkında birbirinden farklı kabullerin, farklı anlayışların ortaya çıktığı da bir gerçek. İslamiyet ile henüz tanışmamış olan ve Mekke'de putlara ibadet edip ahiret gününe inanmayan Araplar da meleklerin varlığını kabul ediyorlardı aslında. Ancak onların mahiyeti, nasıllıkları, nicelikleri hakkında asılsız bilgilere sahiplerdi. O günün cahiliye dönemi diye tanımladığımız İslam öncesi dönemi Arapları sanki yaratılışlarına şahit olmuşlar gibi melekleri dişi varlıklar olarak kabul ediyor. Onlara Allah'ın onlara kız adları takıyorlar. Daha da ileri giderek onlar için haşa Allah'ın kızları diyorlardı. Mahiyetini tam olarak anlama imkanımız olmayan meleklerle ilgili bilgilerimiz Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in bize bildikleriyle sınırlıdır. Allah Resulü'nün meleklerle ilgili tasvirlerinde meleklerin kanatlarından bahsedilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ise meleklerin kanatlarıyla ilgili olarak hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur buyurulmaktadır Fatır Suresi 1. ayeti kerimede. Ancak bu kanatların mahiyetini de tam olarak bilmemiz mümkün değil. Bahsedilen kanatların bildiğimiz anlamda kuş kanadı şeklinde algılanması doğru değil. Böyle bir algıdan hareketle insan suretlerine özellikle de kadın ve çocuk resimlerine kanat eklemek suretiyle melek tasviri, melek şekli yapmak yanlıştır. Dolayısıyla bilinçli ya da bilinçsiz olarak insanların zihnine yerleşmiş olan kanatlı kız suretindeki melek algısı İslam düşüncesi bakımından asla kabul edilemez. Yüce Allah tıpkı melekler konusunda bilgisiz oldukları gibi daha birçok hususta batıl inançlara ve nice hurafelere sahip olan Arapları ve kıyamete kadar tüm insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaracak mesajlarını iletmesi için vahiy meleği Cebrail'i görevlendirmiş, onu insanlar arasından seçtiği bir kuluna göndermişti. O son elçi, son peygamber, peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. Günlerce, haftalarca Nur Dağı'ndaki Hira mağarasını mesken edinen Peygamber Efendimiz ibadete daldığı bir anda oku 610 yılı Ramazan ayında oku emriyle irkildiğinde gökle yer arasını kaplamış bir varlık görmüştü. Korktu ve ben okuma bilmem dedi. Melek onu nefesi kesilinceye kadar sıkıca bastı bağrına. Tam 3 kez. Sonra ikra oku seni yaratan Rabbinin adıyla dedi. Korku ve heyecanla evine geldi peygamberimiz ve beni örtün dedi. Kendine geldiğinde sevgili eşi annemiz Hazreti Hatice'ye olup bitenleri anlattı. Kendimden korkuyorum diye bitirdi sözlerini. Hazreti Hatice çok sevdiği eşini teselli ederek hayır dedi. Allah kesinlikle seni utandırmaz, mahcup etmez. Allah seni mahcup etmez. Allah seni yalnız bırakmaz. Niçin? Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar. Doğru söz söyler. Bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder. Elinde avuncunda olmayana verir. Misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun. Hazreti Hatice bunları söylerken yüce erdemlere de işaret etmiş oluyordu. Nedir o yüce erdemler? Akrabalık bağları, doğru söz söylemek, bakıma muhtaç olan kimselere yardım, elinde avucunda olmayanlara vermek, misafiri ağırlamak, haksızlığa uğrayanlara destek. Bütün bunlar Peygamber Efendimizin en belirgin özellikleriydi. Değerli dinleyicilerimiz, 610 yılı Ramazan ayı Peygamber Efendimiz'e İlk vahyin gelişi Kadir gecesinde Resulullah'a ikra diyen, oku diyen vahiy meleği Cebrail aleyhisselam idi. Ve böylece 23 yıl sürecek vahiy süreci başlamış oldu. Allah Teala kendisine hem meleklerden hem de insanlardan elçiler seçtiğini buyurmaktadır. Kur'an'daki beyanlardan meleklerin bazen İnsan suretinde, evet bazen insan suretinde olarak da Allah'ın mesajlarını peygamberlere ilettiklerini anlıyoruz. Nitekim ilerlemiş yaşına rağmen Hazreti İbrahim aleyhisselama İshak'ı müjdelemeye, Hazreti Lut kavminin helak olacağını bildirmeye gelen melekler de insan suretinde gelmişlerdi. Bir başka programlarımızda bu konunun detayına gireriz. Dilerseniz şimdi bu konuyla ilgili olarak, yani meleklerin peygamberlere insan suretinde gelmesi konusunda kıssadan hisse kabilinden olmak üzere Peygamber Efendimizle Cebrail aleyhisselam arasında geçen bir görüşmeyi dinleyelim. Kıssadan hissemizden sonra da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Kıssadan hisse. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz bir gün dostlarıyla sohbet ediyordu. Aralarında daha sonra müminlerin ikinci halifesi olacak olan Hazreti Ömer de vardı. Uzaklardan gelen birisi ilişti Hazreti Ömer'in gözüne. Simsiyah saçları ve büründüğü kar beyazı elbisesiyle bu kimse tanıdık birisi değildi. Ancak uzun yoldan gelmiş gibi bir hali de yoktu. Mecliste bulunanlardan hiç kimsenin tanımadığı bu güzel yüzlü kişi yaklaştı ve Peygamber Efendimizin yanına oturdu. Sahabenin meraklı bakışları arasında kutlu elçiye, "Ey Muhammed, İslam nedir?" diye sordu. Allah Resulü anlattı. Yine sordu. "İman nedir?" Efendimiz açıkladı. İhsandan, kıyametten ve kıyamet gününün işaretlerinden konuşuldu. Derken yabancı edebince müsaade isteyip oradan ayrıldı ve geldiği gibi gitti. Bir zaman sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e, "O gelen kimdi, bilir misin?" diye sordu. "Allah ve elçisi daha iyi bilir," dedi Hazreti Ömer. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "O vahiy meleği Cebrail'di ve size dininizi öğretmeye geldi," buyurdu. Hadis literatüründe Cibril hadisi diye bilinen bu hadisede vahiy meleği Cebrail, Peygamber Efendimizin yanına insan suretinde gelmişti.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, insanoğlu kulluk adına her ne varsa melek vasıtasıyla öğrendi. Cebrail gerektiğine Peygamber Efendimiz'e geldi. Bazen 600 kanadı ile birlikte göründü. Bazen insan şeklinde göründü. İnsan suretindeki bu gelişleri zaman zaman Dıhyetül Kelbi isimli sahabe suretinde olurdu. Vahiy meleğiyle Peygamber Efendimiz Ramazan ayında karşılıklı Kur'an okudular. İnan ayetleri tekrar ettiler. Peygamber Efendimiz Cebrail'i çok sever ve onu daha sık görmek arzusunu hissederdi yüreğinde. Çok cömert olan Peygamber Efendimizin cömertliği Cebrail'le buluştukları Ramazan ayında daha da artardı. Peygamber Efendimiz Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi olan Allah'ım, kızgın ateşten ve kabir azabından sana sığınırım diye dua ederdi. Peygamber Efendimiz Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi olan Allah'ım, kızgın ateşten ve kabir azabından sana sığınırım diye dua ederdi. Cebrail'in her gelişi Allah Resulüne çektiği sıkıntılara karşı güç veriyor, onu teselli ediyordu. Peygamberliğin 10. senesi, sevgili eşi Hazreti Hatice'nin ve amcası Ebu Talib'in vefatından sonra büsbütün desteksiz kalan Allah Resulü bir umut diyerek Taif yolundaydı. Kendisini Sakif kabilesinin ileri gelenlerinden birinin korumasına emanet etmek arzusundaydı. Ama aldığı karşılık olumsuzdan da öte çok çirkin olmuştu. Buhari adlı hadis kitabında nakledildiğine göre Uhud gününden daha zor diye nitelendirdiği o günleri Peygamber Efendimiz yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye anlatırken sanki hala o hüznü yaşıyordu. Koruma elde etme umuduyla İbni Abdiyeli ile arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Salib denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatlice bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların idaresiyle görevli meleği gönderdi, dedi. Sonra dağların idarecisi olan melek Peygamber Efendimiz'e, ey Muhammed, işte emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkıvereyim? Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacak. İnşallah bunu ümit ediyorum, bir nesil çıkaracağını ümit ediyorum, demişti. Daha sonraki dönemde Cebrail meleklerden bir ordu ile çok sıkıntılı bir zaman dilimi anında Bedir'de yetişmişti imdada. Allah Resulü ellerini gökyüzüne kaldırmış Allah'a yakarıyor. Yakarışı bin meleğin yer aldığı bir ordu ile karşılık buluyordu. Enfal suresi 9. ayetten anlıyoruz bunu. Yüce Allah meleklere, şüphesiz ben sizinle beraberim. Haydi destek olun iman edenlere. Ben inançsızların yüreğine korku salacağım buyurmuştu Enfal suresi 12. ayetinde ve Müslümanlar zaferle dönmüşlerdi Medine'ye. Üstünde savaş elbisesi olduğu halde atının başını tutmuş bekleyen şu adam var ya, işte Cebrail'dir diyordu Peygamber Efendimiz Uhud gazvesinde Buhari'nin bildirdiğine göre. Size yetmez mi Rabbinizin sizi 3000 melekle güçlendirmesi diye soruyordu müminlere. Ardından da şu nasihatte bulunmuştu. Sabredip Allah'tan sakınırsanız Rabbiniz sizi meleklerle destekler. Sabredip Allah'tan sakınırsanız Rabbiniz sizi meleklerle destekler. Allah bütün bunları sizin gönlünüz yatışsın ve size müjde olsun diye yapıverir. Ali İmran suresinin 124, 125 ve 126. ayetlerinin mealleriydi bunlar. Değerli dinleyicilerimiz, insan ile melek rabıtası kıyamete kadar sürecek. Kıyamette de başka türlü devam edecek. Allah'ın gözetleyen melekleri vardır. İnsanın sağında ve solunda durarak yaptıklarını ve yapması gerektiği halde yapmadıklarını, söylediklerini ve söylemesi gerektiği halde söylemediklerini bir bir kaydederler. Kiramen Katibin adlı bu görevlilere Allah şöyle buyurur. Kulun bir kötülük işlemeyi aklından geçirdiğinde kaydını tutmayın. Kötülüğü işlerse bir günah yazın. Ancak bir iyilik geçiriverirse gönlünden derhal bir sevap olarak kaydedin. İyiliği yaptığında ise 10 katını yazın. İnsanoğlu ölünceye dek bu kayıt sürer gider. Hayat ile ölümün kesiştiği noktada ise ölüm melekleri hazır bulunur. Vakit geldiğinde canı bedenden almak üzere. Ölüm meleği iyilik sahibi bir kimseye yumuşak bir sesle, güzel bedende olan ey güzel ruh, Rabbinin gazabını değil de cennet müjdesini ve övgüsünü hak etmiş olarak çık diye seslenir ona ve can bedenden ayrılıverir. Sonra göklere yükseltilen iyilik sahibinin ruhu göklerdeki melek tarafından merhaba denilerek övgü ile karşılanır. Kabre konulduğunda Münker ve Nekir adında iki melekle karşılar insanı ve ona hakkında ne dersin diye Peygamber Efendimiz'i sorarlar. Kişi dünyada nasıl biliyorsa öylece cevaplar Peygamber Efendimiz'le ilgili soruyu. Mümin olan Allah'ın kulu ve Resulüdür der ve kelime-i şehadet gelir diline. Böyle diyeceğini biliyorduk der melekler. Ardından kabir aydınlanır ve genişler. İyilik sahibi salih müminin kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur adeta. Bari dönüp bu rahatlığımı aileme haber versem der mümin. Münker ve nekir melekleri uyu yeniden diriltilinceye kadar diyerek müjdelerler o mümini. Öylece uyuyuverir mümin. Değerli dinleyicilerimiz, melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anıp onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah Teala onlara sorar. Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni övgüyle anıyorlardı Allah'ım. Ne istiyorlardı? Cenneti ya Rabbi. Hangi şeyden sakınıyorlardı? Cehennemden Allah'ım. O zaman siz şahit olun buyurur Allah. Ben onları bağışladım. Buhari ve Tirmizi'nin rivayetine göre böyle olur. Öte yandan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Allah'ın sürekli seyahat eden melekleri vardır. Onlar yeryüzünü dolaşarak ümmetinden bana selam getirirler buyurur. Peygamber Efendimiz bazı meleklerin kendisiyle ümmeti arasında irtibatı sağladığını ve Müslümanların salat ve selamından ruhaniyetinin haberdar edildiğini söylemektedir. Buhari'de bildirildiğine göre bazen de Hazreti Peygamber meleklerin müminlere selamını aracılık eder. Yine Buhari'de yer alan bir rivayete göre bir keresinde eşi Hazreti Ayşe'ye şu yanımda duran Cebrail sana selam söylüyor der Allah Resulü. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz Cebrail'i görmez ama bilir ki Peygamber Efendimiz onu görmüştür. Sevinçle iade eder selamı sözün sahibine. Selamına rahmet ve bereketi de ekleyerek. Yine Allah'ın tanıklık eden melekleri vardır. Mescitlere uğrayarak namaz kılmak üzere mescide gelen Müslümanlar için af ve bağışlanma dilerler. Onlar mescitten ayrılıncaya kadar sürer bu onların duası. Ebu Hureyre'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den aktardığına göre melekler gece ve gündüz nöbetleşe müminlerin yanına uğrarlar ve nöbet değişimi için sabah ve ikindi namazlarında bir araya gelirler. Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna gelen meleklere kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Melekler de onları bırakıp geldiğimizde namaz kılıyorlardı. Oraya vardığımızda da aynı şekilde onları namaz kılarken bulmuştuk derler. Oruç tutan müminlere de misafir olan melekler. Onlar için de dua ederler. Hasta ziyaretine giden müminleri işin ne güzel, gidişin ne hayırlı, kendine cennette köşk hazırladım diyerek müjdeler ve tebrik ederler hasta ziyaretçilerini. Ve Allah'ın melekleri Mümin Suresi 7, 8 ve 9. ayetlerinde bildirildiği üzere müminler için Rabbimiz pişman olup senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz onları da onların atalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları da kendilerine söz verdiğin adın cennetlerine koy. Bir de onları her türlü kötülüklerden koru diyerek bağışlanma dilerler Allah Teala'dan. Arz ettiğimiz gibi bu dua ifadeleri Allah kelamıdır, ayet-i kerimedir. Müminler Kur'an okurken bu ayetleri okuduklarında meleklerin bu duasına amin derler tabi olarak. Müminlerin aminleri meleklerin aminine denk gelince umulur ki bağışlanır günahları. Müslim adlı hadis kitabında bildirildiği üzere. Sohbetimizin sonunda biz de meleklerin Mümin Suresi'nde yer alan dualarına iştirak ederek Rabbimiz pişman olup senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz onları da onların atalarından, eşlerinden, soylarından salih olanları da kendilerine söz verdiğin adın cennetlerine koy. Onları her türlü kötülüklerden koru. Bizleri de her türlü kötülükten, şeytanın şerrinden, kazadan, beladan, fitneden, fesattan, afetten, felaketten, musibetten muhafaza eyle. Bize dünyada da ahirette de güzellikler ihsan eyle. Bize Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle. Bizleri kötü huydan, kötü sözden ve kötü gözden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. İlahi aramızdan sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Ey aşıkın dildare, gel nuş edelim bade. Bir bade gerek ama kim içileme bade. Bir bade gerek ama kim içileme bade. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah. Hay kalbim zikrullah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Can Allah, canan Allah, canlar sana kurban Allah.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, hocam tam olarak dua ne demektir diye soruyor. Sözlük anlamı duanın seslenmek, istemek, yardım talep etmek demek. Dini bir terim olaraksa dua, insanın bütün benliğiyle Allah'a yönelerek maddi ve manevi isteklerini ona arz etmesi demektir. İnsanın Allah'a halini arz etmesi ve ona niyazda bulunması olduğuna göre dua, Allah ile kul arasında bir irtibattır, bir bağdır. Duada daima tazim ve tazimle birlikte istekte bulunma anlamı vardır. Dua aynı zamanda zikirdir, ibadettir. Böylece duada biri zikir ve saygı, diğeri de dilek olmak üzere iki unsur hep yan yana bulunur. Bu sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin özüdür buyurmuştur. Aynı sebeple en önemli ibadet olan namaz Kur'an'da dua kelimesiyle ifade edilmiştir. Yine Kur'an'da قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ De ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Furkan suresi 77. ayet-i kerime. Dua ile ilgili Allah Teala böyle buyurmak suretiyle insanın ancak Allah'a olan bu yönelişiyle değer kazanabileceği belirtilmiştir Kur'an'da. Duanın sadece Allah'a yöneltilmesi, Allah'tan başkasına, putlara veya kendilerine üstün nitelikler izafe edilen başka varlıklara dua ve ibadet edilmemesi hususu Kur'an'da ısrarla vurgulanmıştır. Bu vesileyle bunu da ifade etmek isteriz. Gene dua ile ilgili ikinci bir sorumuz var. Bir başka dinleyicimiz, ezan duasını camilerde açıktan okumakta bir sakınca var mıdır hocam diye soruyor. İbadet ve zikirlerde asıl olan kitap ve sünnette nasıl belirtilmişse o şekilde uygulanmasıdır. Ezan duası da sünnet olan kişinin sesini yükseltmeden kendi kendine dua etmesidir. Ancak insanların öğrenmesi için camilerde bazen açıktan okunmaktadır bu dua. Bu şekilde insanların öğrenmesi için bu duayı açıkta okumakta da bir beis, bir sakınca yoktur. Bunu da ifade etmek istiyorum. Peki gene dua ile ilgili sorularla devam edelim. Duada ellerin durumu nasıl olmalıdır? Duadan sonra elleri yüze sürmenin bir dayanağı var mı diye soruyor bir başka dinleyicimiz. Değerli dinleyicilerimiz, dua sırasında avuçlar yukarıya gelecek şekilde elleri açık tutmak, istek ve niyazın anlamını uygun bir haldir. Ellerin yukarıya göğe doğru kaldırılması Allah'ın gökte belli bir mekanda oluşundan değil, göklerin yücelik ve azameti temsil etmesi sebebiyledir. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, Allah'a avuçlarınızı yukarıya getirerek dua edin. Niye avuçlarımızı yukarıya getirerek dua ediyoruz? Peygamber Efendimiz, Allah'a avuçlarınızı yukarıya getirerek dua edin. Ellerinizin tersini değil, avuçlarınızı yukarıya getirin. Duayı bitirdiğiniz zaman da ellerinizi yüzünüze sürün. Ancak Peygamber Efendimizin bela ve musibetler sırasında dua ederken avuçları yere bakacak şekilde dua ettiği de rivayet edilmiştir. Bununla beraber Resulullah'ın ellerini kaldırmadan da dua ettiği de ayrıca söz konusudur. Namazlardan sonra veya başka zamanlarda dua ederken elleri yüze sürmek, duada el kaldırıldığında sünnet olduğu gibi el kaldırmadan dua edildiği zaman da ellerin yüze sürülmesi gerekmez. Fakat dua edildikten sonra ellerin yüze sürülmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir, öğrettiği bir durumdur. Tevbenin dindeki yeri nedir? Nasıl tevbe yapılır diye bir soru var. Tevbe, kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup onları terk ederek Allah'a yönelmesi, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah'a sığınarak bağışlanmasını dilemesi demek. Allah'a sığınarak bağışlanma dileme. Günahlardan dolayı tevbe etmek farzdır değerli dinleyicilerimiz. Günahlardan dolayı tevbe etmek farzdır. Tevbe, Hazreti Adem'le başlayan kulluğun bir göstergesidir. Günahkar kimse vakit geçirmeden tevbeye yönelmelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günahlarından samimi olarak tevbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir buyuruyor. Günahlarından samimi olarak tevbe eden kimse, hiç günah işlememiş gibidir. Ettaibu kemen la zembele. Hiç günah işlememiş gibidir. İslam alimleri bu ve benzeri ayetlerle, hadislerden hareketle tevbenin geçerli olması için gerekli şartları belirlemişlerdir. Buna göre bir tevbenin kabul edilmesi için işlenen günahı terk etmek, günah işlendiğinde pişman olmak, günahı bir daha işlememeye azmetmek, eğer işlenen günah kul hakları ile ilgiliyse hak sahibiyle helalleşmek gerekir değerli dinleyicilerimiz. Daha önce sık gelen sorulardan bir sorumuz var. Başkasına evlatlık olarak verilen kişinin öz babasından miras hakkı var mıdır diye bir sorumuz var. Değerli dinleyicilerimiz, dinimizde evlat edinenin asli nesebinin zayi edildiği, evlat edinenlerin nesebine kaydedildiği ve hukuki bir takım sonuçlar doğurması sebebiyle evlatlık müessesesi kabul edilmemiştir. Dinimizde evlatlık müessesesi kabul edilmemiştir. Bununla beraber kimsesiz çocukların evlatlık adı altında hayırsever kimseler tarafından bakılıp büyütülmesi elbette ki mümkündür. Evlatlık edinenle evlatlık arasında tek veya çift taraflı bir mirasçılık ilişkisi yoktur. Bunu özellikle altını çiziyorum. Aralarında mirasçılık söz konusu olmadığından evlat edinenler hayattayken diledikleri kadar malı evlatlık olarak büyütülen çocuğa hibe edebilecekleri gibi mallarının üçte birini vasiyet yoluyla da bırakabilirler. Başkası tarafından evlat edinilen kişi gerçek babasının nesebinden çıkmış olmadığından onun mirasında hak sahibidir. Çünkü kendi babasının nesebinden çıkmış olmuyor. Dolayısıyla evlatlık da edinilmiş olsa kendi babasından hak sahibidir değerli dinleyicilerimiz. Bu sözlerimizle yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ile birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Bu aşk bir bahri ummandır. Bu aşk bir bahri ummandır. Buna haddi kenar olmaz. Buna haddi kenar olmaz. Delilim sırrı Kur'an'dır. Delilim sırrı Kur'an'dır. Bunu bilen de
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.